Ayın en çıplak günü. Buket Uzuner.
Ayrım 8.
Yalnız yaşayabilmek, kendini güçsüz yanlarına da kabul edebilmektir. Kahvaltı ettiler. Eve nasıl girdin? Anahtarın tek kopyası var, o da Salime Hanım'dı. Dedi, buranın benim evim olduğu günlerde bir anahtarım vardı. Onunla girdim. Cebinden küçük bir göz boncuğuna asılı bir anahtar çıkarttı. Dedi, aslında burası ne benim ne de senin evin olmadı. Kendine benzetip öğütemediği kişilikleri bu evde barındırmaz o. Şimdi kendinin bir uzantısı olan seninle yaşamasının nedeni bu, biliyorsun. Bir başkasının iskeletine kadar tanımak ne korkunç. Nasıl başardın bunu? O kendini böyle net bilemezken nasıl başardın onu iskeletine dek görebilmeyi? Dedi, çünkü ben onun dişisiyim. Sustular. Dedi, artık gitmem gerek, hoşça kal. Kalktı, çabucak gitti. Giderken gözleri, burnu ve kulakları yanındaydı. Kıvırcık saçlı kadın bir süre mutfakta kala kaldı. Sonra gidip salondaki kanepeye uzandı. Uyandığında genç adam başucunda dikilmiş gülümsüyordu. Neden burada uyudun güzelim? Mutfaktaki kahvaltı masası da ne öyle? Gören de gece misafirlerim vardı sanacak. Hadi kalk bakalım, çay hala sıcak. Ben şöyle bir çıkıyorum. Bakalım çocuklar ben yokken projeyi becerebilmişler mi, bir kontrol edeyim. Sonra annemlere uğrayacağım. Akşama ançuezli pizza getireceğim. Biraz İtalya'yı anarız. Ha, akşam televizyonda çok sevdiğim bir bilim kurgu var. Seyrederiz beraber, olur mu? İstersen biraz da HES okurum sana. Özlemişsindir mutlaka. Adam gittikten sonra kadın mutfak masasına baktı. Göz boncuklu anahtar orada duruyordu. Antredeki boy aynasına gidip kendini seyretti. Fakat gerçek kendini bulamadı bir türlü. Hiç telaşlanmadan yatak odasına geçip İtalya'dan getirdiği henüz açmadığı bavuluna Andrian Rich, Doris Lessing, Mevlana, Yunus Emre kitaplarını doldurdu. Kendi anahtarını da göz boncuklunun yanına bırakıp çıktı. Evde hiç izi kalmamıştı. Nisan 85 Cezayir, Mart 87 Ankara. Üç kişilik ağıt. Celal Ertem'in anısına. Üç kişiydik. Çetin, Ömer ve ben. Çetin sinemacı olmak istiyordu. Ömer fotoğrafçı, ben yazar. Aynı yöne giden üç otobüsün içinde bilet ücretini henüz ödememiş üç yolcuyduk. Çetin'in kıvırcık siyah saçları, Ömer'in pırıl pırıl yeşil gözleri vardı. Ben alımlı bir kızdım. Onlar beni güzel, ben onları yakışıklı bulurdum. Ama herkes en çok kendini beğenirdi. 17, 18 ve 20 yaşlarındaydık. Üç kişiydik. Uçak gürültüyle piste kondu. Sıcaktan mı, tozdan mı, titreşimden mi, dalga dalga bir buğu, incecik bir sis perdesi uçağı sardı sarmaladı. Merdiven eklendi, yolcular göründü. İstanbul'a ilk ve pek çok kez gelenler yere ayak bastılar. Siyah saçlı kadın, ışıktan kamaşan gözlerini siyah bir gözlüğün arkasına koydu. Rahatlamış miyop bakışlarla etrafı arandı, bulamadı. Yüzünde ne hoşnutsuz ne de hoşnut bir ifade vardı. Pasaport kontrolünü geçti. Türkçe bilmeyenlere hiç yardımcı olmadı bu kez. Bagaj iade salonuna girdi. Yine dışarıdakileri miyop miyop aradı, bulamadı. Tek bir valizi vardı. Aldı, çıkışa yöneldi. O sırada genç adamı gördü. Kıvırcık siyah saçları eskisi gibi yumuşak dökülüyordu omuzlarına. Bir de mavi siyah pırıl pırıl bir sakal uzatmıştı. 33 yaşından çok ayrıldıkları yaşında gösteriyordu. Birbirlerini gördüklerinde kırık bir gülümseme aralarında yayıldı, kalabalık içinde ikisine incecik bir yol açtı. Bu yoldan yürüyüp kucaklaştılar. Gözleri birbirinden kaçıp kayıplara karıştı. Pek değişmemişsin. Sen de öyle, kocaman küpeler. Zoraki gülümsediler. Bu gülümseme tonlarca yük ağırlığında yordu onları. Bir taksiye bindiler. Yolculuğun iyi geçti mi? Karın nasıl? Gezmediğin kaç kıta kaldı şimdi? Oğlunun adı ne? Berk, kitabını okudun. Kaç filmin oldu bu sonuncuyla? Üç kişiydik. Çetin, Ömer ve ben. Bir mobilete üç kişi ancak çocukken sığar. Bir de 20 yaşının alt sınırındayken. Nisan'ın en pis, en sulu pazarında Ömer'in mobiletini kutlamak için rüzgardan hızlı giden sarı, elden düşme mobiletin üzerinde birbirimizi duymadan ama her söylediğimize gülerek İstanbul dışına pikniğe gidiyorduk. Trafik, yağmur, soğuk, çamur bizi hiç etkilemiyordu. Bizim dışımızda bütün dünya çabucak bir sığınak bulmak telaşıyla yanımızdan bize ters yönde akıyordu. Deniz yeşil, bulanık ve kaygılıydı. Gök gri, bulutlu ve sancılıydı. Başka bir renk yoktu zaten. Yeşil ve gri. Doğa menstruasyon geçiriyor çocuklar. O ne demek lan? Menstruasyon oğlum, bilmiyor musun? Ne dedin? Ay cahil herif, ay. Aybaşı oğlum, aybaşı. Ha, doğru be. Baksana nasıl alt üst olmuş, rengi solmuş. Ha ha. Size göre hava hoş değil mi? Başınıza gelseydi anlardınız ne sancılı olduğunu. Aman be kızım, bozulma yahu. Bak biz doğayı aylık periyodunda bile yalnız bırakmıyoruz. Seviyoruz onu değil mi Ömer? Hı? Ne buyurdunuz? Bağırın biraz, duyamıyorum. Doğayı seviyoruz dedim. Ha ha, elbette. Bütün kadınları seviyoruz. Hepsini, hepsini. Ben bütün erkekleri sevmiyorum ama. Bizi sev yeter güzelim. Hey, ne yapıyorsun? Sıkı tut belimi, delirme yine. Sizi ve Mustafa'yı seviyorum. Bakalım Mustafa ne kadar dayanacak sana. Kadın erkek İstiklal Caddesi'ndeki sinema günleri kalabalığında hiç konuşmadan yürüdüler. Emek sinemasına girdiler. Kapıda adamı tanıyan birkaç kişi selam verdi. Gençler arasında adamı gösterip fısıldaşanlar oldu. Onlar bunun tadını çıkartacak kadar keyifli görünmüyorlardı. Adam iki çay aldı sinema büfesinden. Kadın çayı içmedi. Çay sehpada tek başına kaldı. İnsanlar festival filmlerinden birini izlemek üzere sinema salonuna girdiler. Kadınla adam sinema bekleme salonunda yalnız kaldılar. Adam Maltepe sigarası çıkarttı, kadını uzattı. Kadın sigarayı bırakalı 5 yıl olmuştu. Başını iki yana salladı. Adam kendine bir sigara aldı. Sigaranın ucundan azıcık kopartıp bu kağıdı filtreyle sigaranın birleştiği yere sardı. Yaladı, yapıştırdı. Kadın onu izledi. Tam sigarayı yakacakken göz göze geldiler. Adamın çevik parmakları dondu kaldı. Kadın yüzünü buruşturdu. Sigaraların filtresi eskisi gibi kolaycacık kopuyor mu hala? Hayır ama alışkanlık işte. Üçümüz de böyle yapardık o zamanlar. O zamanlar ya. Yalnızca 7 ve koskoca 7 yıl önce. Ondan önceki en güzel 6 yılı ne yaptın? Öldürüp attın galiba. İnsan gençliğine kıyabilir mi? Biz yaşlanamayız be çocuklar derdi. Adamın sesi çatladı, yarıldı, parçalandı, un ufak oldu. Sigarası parmakları arasında ezildi, dağıldı, bütün ellerine bulaştı, kokusu bütün dokularına sindi. Adam bu kokudan bir daha asla arınamayacağını o anda anladı. Kadın kokunun rengini gördü, gözleri kamaştı, dayanamayıp gözlerini sımsıkı yumdu. Katlar arasında bozulmuş küçücük bir asansörün içinde bütün dünya ile ilişkileri kesili kala kalmış ama bundan kurtulmak için kıllarını kıpırdatacak hali olmayan 2 kişiydiler. Birinin alarm düğmesine basması, kapıyı yumruklaması, duvarları tekmelemesi gerekiyordu. Bile bile öylece kaldılar. Uzun mu? Hiç bilemediler. Acının paylaşılamayacağını bilerek yine de yan yana olmaktan şikayetsiz, yapayalnız, üstlerine çöken ağırlığa katlandılar. Asansörün bozulduğunu dışarıdan fark edenler oldu. Film arası verildi. İzleyiciler sinema bekleme salonunu akın edip aylardır hiç sigara içmemiş gibi duman duman tütün bulutunda boğulunca kadınla adam dünyaya dönmek zorunda kaldılar. Festivalde insan çoktandır görmediği eski yakın dost, eski kalp ağrısı, eski düşman ve tanıdıklarına yenilerinden daha sık rastlar. Aa berrak, sen Türkiye'de misin? Ne zaman döndün? Kalıcı mısın? Çetin merhaba yav, nerelerdesin? Son filmini göremedim ama hakkında çok şey işittim. İyisin ha? Ömer nerede çoktandır? Ne o üçü bir yerde bozuldu mu yoksa? Adam aceleyle bir sigara çıkarttı, mekanik hareketlerle yine ucundan bir parça koparttı, kağıdını filtreyle sigaranın buluştuğu yere sardı, yaladı, yapıştırdı, yaktı. Kadın hiç bakmadan bütün bunları bildi. Biz de Ömer'i konuşuyorduk Çetin'le. Evet, Ömer'i anlatan bir film yapacağız birlikte. Berrak yazacak, ben çekeceğim. Üçümüzü anlatan bir film olacak bu. Birbirlerine önce hayretle baktılar. Sonra havaalanında buluşmalarından bir ilk kez gerçekten gülümsediler. Yıllardan beri ilk defa eski çocuk bakışlarını aynı anda buldular. Tereddütsüz o bakışları yerleştirdiler göz bebeklerine. Kemiklerini ezen tonlarca yük tam o sırada kalktı. İsteksizce çekip gitti. Çöreklenecek yeni bedenler aramaya başladı. Tüy gibi hafifleyen, hala genç bedenleri dikleşti, rahatladı. Paylaşacak bir şey bulmanın keyfiyle birbirlerinin sözünü kese kese filmi konuşmaya koyuldular. 3 kişiydik. Çetin, Ömer ve ben. Deniz yeşildi. Gök gri, rüzgarın rengi çamur. Ömer'in elden düşme sarı mobiletinin üzerinde renkli muşamba yağmurluk ve anoroklarımızla bütün insanların ters yönünde hızla gidiyorduk. Gülüp duruyorduk. Niye güldüğümüzü kimse anlamıyordu. Biz de bilmiyorduk ki. Çocuklukla yetişkinlik arasında insanlar gülmek için illa komik şeylere ya da esprilerin entelektüel analizlerine gerek duymazlar. Zaten her şey bir oyundur, komiktir, heyecanlıdır. Yolcu otobüslerini kıl payı sıyırarak geçen mobiletin üzerinde yetişkinlerin artık göremediği bir şeylere kahkahalarla gülen bize, otobüslerin, otomobillerin camlarında korku ve endişeyle bakanların neden böyle çok kaygılandıklarını anlayamıyor, yeniden kahkahalarla gülüyorduk. Yoksa ölümden mi korkuyorlardı bunlar? Ölüme de gülüyorduk. Ha ha! Oysa o gün ölüm hemen arkamızda bizi takip ediyormuş. Bir ara onu gördük. Bembeyaz bir yüzü, siyah bir elbisesi vardı. Ölüm bir erkekti ama tanıyamadık. Ölüm çığlık attı. O zaman yeşil deniz kenarında tek sıra olmuş siyah giysili yaşlı insanlar gördük. Tek sıra olmuş bizimle aynı yöne doğru yürüyorlardı. Elleriyle kulaklarını tıkamışlardı. Ölüm kendini ille de bize belli etmek istiyordu. Orkestrayı furiosa bir finalde yöneten şef gibi kollarını savurdu. Bu kez deniz kenarında tek sıra yürüyen yaşlı insanlar gözlerini kapayarak ilerlediler. Bütün gördüklerimizi soyut bir film çekimi çalışması sandık. O gün üçümüz de ölümü gördük ama tanıyamadık. Kahkahalarımızı birleştirip ölümün yüzüne tokatlar attığımızı bilemedik. Ölümün bizi öfkelendiğini anlayamadık. Kendini ille de bize göstermek isteyen ölümün giderek şiddetlenen alaylı kahkahalarımızla sendeleyip kıyasıya hiddetlendiğini hiç anlayamadık. Çünkü tıpkı acı, ihanet ve ayrılık gibi ölüm de yalnız kitaplarda okuduğumuz, filmlerde, tiyatrolarda izlediğimiz soyut bir kavramdı. Ölümün eti ve kemiği olacağını nereden bilecektik ki? Bu doğuştan sağır birinin önce insan gırtlağını, sonra bulutları parçalayan bir çığlığı hayal etmesi kadar uzak bir kavramdı bize o yaşlarda. Ama ölüm bizi hiç affetmedi. Ölüm kincidir. Eskiden geniş bir iş yeriyken yıkılmaktan kurtarılıp onarılan bir Taksim binasının orta katına yerleşen Çetin ve Suna, yüksek tavanlara uzanan geniş duvarları rengarenk sinema afişleriyle dekore edip, yerleri minder kilimlerle sıcacık döşemiş, eski katip odası olan bol pencereli beşgen çıkıntıyı yemek odası olarak kullanıyorlardı. Berk babasına son filminin afişiyle uçak yapıyor, Nisan'da onu izliyor, Suna yemekleri masaya taşıyor, Ayşe yemek müziği seçmek için kasetleri tek tek elliyor, her ellediğinin notaları eline bulaşmış gibi onu mırıldanıyordu. Çetin telefonda annesinin kandilini kutluyor, berrak küçük siyah bir deftere harıl harıl bir şeyler yazıyordu. Ayşe sonunda Moistaki'de karar kıldı. Hepsi Maliberti'ye bir yerinden mırıltıyla katıldılar. Yemek masasında iki çocuğun tuzluk kavgası baş gösterdi. Suna Berk'i Ayşe Nisan'ı tuzluğu vermesi için azarladı. İki küçük tuzluğu birbirine bırakınca tuzluk ortada kaldı. Kimse tuzluğu kullanmadı. Önceleri Suna'nın üzerindeki ev sahibesi ve anne rolü sonra Ayşe'ye bulaştı. Sonra bu roller havada dağıldı, ufalandı. Herkes evin sahibi ve iki çocuğun en yakını oldu. Gece çocukları uyku dolu serin bir rüzgarla çabucak erişti. Önce Berk, sonra Nisan uyudu. Nisan uyumadan önce minik yastığını yere koyup henüz sözcüklere dönüşmemiş seslerle konuştu. Babası Nisan'ı uyutmadan önce yastıkla konuşur, bir yastığa bir Nisan'a masal anlatırdı. Bu minder olmadan kızım uyumaz bu yüzden. Küçük kız yastığına sarılıp yüzü koyun derin bir uykuya daldı. Diğerleri ona bakıp gülümsediler. Cohen, Beatles, Livaneli, Selçuk, Su ve yine Moistaki dinlediler. Bu kaseti bana Ömer kaydetmişti. ''Aa, sana da mı? Bende de Moistaki kayıtları var onun.'' ''Evet, son zamanlarda kaset doldurup armağan etmediği arkadaşı kalmadı. Hepsi güldü. Kimi şaraba devam ediyor, kimi kahve içiyor. Sanki hepsi şimdi aralarında olmayan ama birazdan her zamanki deli dolu, ışıltısı hiç sönmeyen yeşil gözlerle tükenmez bir kaynaktan akan enerjisini hala nereye yönlendireceğine karar verememiş, çocuk kaygısızlığındaki berrak neşesiyle içeri dalacak birini bekliyordu.'' Ayşe, yıllardır hiç değiştirmediği kısa kumral saçları, iri çerçeveli miyop gözlükleri ve birbiri ardına eklediği sigarasıyla sık sık kalkıp Nisan'ın üzerine örtüp çocuğu gözlüyor, bir yandan da Çetin'e laf yetiştiriyordu. ''Hayır cancağızım, 7 değil, tam 8 yıl oldu.'' ''Kızım, sen hesabı şaşırmışsın. İsveç'te yaşaya yaşaya tamı tamına 7 yıl oldu.'' ''Neyin hesabını yapıyorsunuz çocuklar? Böyle cümbür cemaat beraber olmayalı birini.'' Hepsi parmak hesabına başladı. Sessizlikte Moistaki'nin yumuşak, barışsever, hüzünlü ama kederlendirmeyen sesi kaldı havada. ''Bence sizler bir araya toplanmayalı 8 yıl oldu.'' Üçü de Suna'ya baktı. Suna bal rengi, kıvırcık saçları, yumuşacık çizgileri, ela gözleri, uçuk pembe teniyle tıpkı Berk'in dişisiydi. İlerleyen gecenin solgun yorgunluğuyla bir kat daha güzel, dinlendirici, çekiciydi. Söylenmemesi gereken bir şey söylemiş gibi kızardı, utandı. O zaman iyice oğluna benzedi. ''Yani biz Çetin'le evleneli 5 yıl oldu da...'' Sessizlik. ''Doğru, Çetin'in Suna'dan önce iki evliliği daha... Ayşe sessizliği gevrek bir kahkahayla bozdu. Nasılmış Çetin İsveç matematiği doğru çıktı bak. Vay be, 8 yıl olmuş ha. Sessizlik. Sizin şu film işi ne alemde? İyi gitmiyor, başlayamadık ki henüz. Berrak soyut kavramların sinema dilini zorlayarak anlatılmasından yana. Ben de ona Türkiye'de film yaptığımızı hatırlatmaya çalışıyorum. Yine mi soyut sanat tartışması çocuklar? Sorun soyut gerçekçi sanat değil Çetin. Kaliteli yapıt mutlaka alıcısını bulur.
Ayrım sonu.